Ayrım 12.
Asla bir insan ya da bir eylem tümüyle sansara, tümüyle nirvana değildir. Asla bir insan tümüyle kutsal ya da tümüyle günahkar olamaz. Böyle gibi görünmesi yanılmamızdan, zamana gerçek bir nesne gibi bakmamızdandır. Zaman gerçek değildir Govinda. Ben sık sık yaşadım bunu. Zaman da gerçek değilse, dünya ile sonsuzluk, acı ile mutluluk, kötü ile iyi arasında var gibi görünen çizgi de bir yanılgıdan başka şey değildir. Nasıl yani diye sordu Govinda telaşla. Beni iyi dinle dostum, iyi dinle. Benim gibi, senin gibi bir günahkar, günahkardır. Ama bir gün yine Brahman olacak, Nirvana'ya ulaşacaktır. Bir gün yine bu da olacaktır. İşte bu bir gün yanılgıdır, bir benzetmedir yalnız. Günahkar dediğimiz kimse Buda yolunda ilerleyen biri değildir. Her ne kadar biz düşüncelerimizde nesneleri başka türlü tasarlayamazsak da günahkar bir gelişim sürecini yaşamaz. Hayır, gelecekteki Buda günahkar kişinin içinde şimdiden, bugünden vardır. Geleceği içindedir onun. Onda, sende, herkeste oluşan olası gizli Buda'ya tapmak gerekir. Dünya dostum Govinda, mükemmellikten yoksun ya da mükemmellik yolunda ağır ağır ilerliyor değildir. Hayır, her an mükemmeldir o. Tüm günahlar bağışlanmayı, tüm küçük çocuklar yaşlıyı, tüm bebekler ölümü, tüm ölenler sonsuz yaşamı kendi içinde taşır. Hiç kimse bir başkasının yürüdüğü yolda ne kadar ilerlemiş olduğunu göremez. Haydutların ve zar atıp kumar oynayanların içinde bekleyen bir Buda, Brahmanların içinde bekleyen bir haydut vardır. Yoğun bir meditasyonla zamanı yok etme, var olmuş olan, var olan, var olacak olan tüm yaşamı bir eş zamanlılık içinde görme olanağı ele geçirilir. Böyle bir durumda her şey iyidir, her şey mükemmel, her şey Brahman'dır. Bu yüzden var olan her şey iyi görünüyor bana. Ölüm, yaşam gibi. Günah, kutsallık gibi. Akıllılık, aptallık gibi görünüyor. Her şeyin öyle olması gerekir. Her şey benim onayımı, benim istekliliğimi, benim sevecen rızamı beklemektedir. Benim için iyidir o zaman. Bana zararı dokunamaz. Günaha pek çok gereksinimim olduğunu kendi bedenimde ve kendi ruhumda yaşadım. Diretmekten vazgeçip dünyayı sevmesini öğrenmek, onu kendi arzuladığım, kendi hayalimde yaşattığım bir dünyayla, kendi uydurduğum bir mükemmellikle karşılaştırmayıp, nasılsa öyle bırakmak ve onu sevmek, can ve gönülden onun içinde yer almak için şehvete, mal ve mülke, kendini beğenmişliğe gereksinim duydum. En rezilce umarsızlıklara kapılmayı gereksindim. İşte sevgili Govinda, kafamda beliren düşüncelerden şu an aklıma gelen birkaçı. Siddhartha eğilip yerden bir taş aldı. Ağırlığını tartar gibi yaptı elinde. Şu gördüğün dedi taşla oynayarak, bir taştır. Belli bir zaman sonra toprak olacak belki. Topraktan da bitki olarak boy verecek ya da bir hayvana, bir insana dönüşecek. Eskiden olsa derdim ki, bu taş yalnızca bir taştır, değersizdir. Maya dünyasındaki nesnelerden biridir. Ama dönüşüm döngüsünde insan ve ruh da olabileceğinden bu taşa da önem veriyorum. Eskiden olsa böyle düşünürdüm belki ama bugün öyle düşünüyorum. Bu taş taştır, aynı zamanda hayvandır, aynı zamanda tanrıdır, aynı zamanda Buda'dır. İleride şu ya da bu nesneye dönüşeceği için ona saygı duyuyor, onu sayıyor değilim. Çoktan ve her zaman şu ya da bu nesne olduğu için sevip sayıyorum onu. Özellikle taş olması, bana şimdi ve bugün taş olarak görünmesi, özellikle bu sevdiriyor onu bana. Damarlarının ve oyuklarının her birinde bir değer buluyorum. Sarı renginde, gri renginde, sertliğinde, üzerine vurduğum zaman çıkardığı seste, yüzeyindeki kurulukta ya da nemlilikte bir değer görüyorum. Taşlar vardır, ele alındıklarında yağ ya da sabun hissini uyandırır. Taşlar vardır, yaprak, taşlar vardır, kum hissini verir. Her biri de bir ayrıcalık içerir. Ve her biri kendince om çeker. Her biri Brahman'dır ama aynı zamanda ve özellikle Brahman olduğu için taştır. yağlı ya da sabunsu hissini uyandırır. İşte bu da benim hoşlandığım şeydir. Harikulade bulduğum, tapınmaya değer gördüğüm şeydir. Ama yeter. Daha fazla konuşmayayım. Sözcükler gizli saklı anlamı zedeliyor, dile getirilen her şey o saat değişiyor biraz. Biraz çirkin, biraz aptalca niteliğe bürünüyor. Evet, bu da çok iyi bir şey. Bundan da pek hoşlanıyorum. Bir insanın hazinesini ve bilgeliğini oluşturan şeyin, bir başkasının kulağına her zaman aptalca gelmesine de hiç diyeceğim yok. Govinda sesini çıkarmadan kulak vermiş dinliyordu. Bir aradan sonra duraksayarak, "Ne diye taşı örnek aldın?" diye sordu. Belli bir nedeni yoktu Govinda. Ama belki de taşı, ırmağı, bizim gözlemlediğimiz ve kendilerinden bir şeyler öğrenebildiğimiz tüm nesneleri sevdiğimi göstermek istedim. Bir taşı sevebilirim Govinda, bir ağacı da, bir kabuk parçasını da sevebilirim. Bunlar çeşitli nesnelerdir, nesneler de sevilebilir. Ne var ki, sözcükleri sevmem olanaksız. Bu yüzden de öğretiler bana göre değil. Bir sertlikleri, bir yumuşaklıkları yok sözcüklerin, renkleri yok, kenarları, köşeleri yoktur. Bir korkudan, bir tattan yoksundurlar. Senin huzura kavuşmanı engelleyen de budur belki. O pek çok sözdür belki. Çünkü esenlik ve erdem de, sansara ve nirvana da sözcüklerden başka bir şey değildir Govinda. Hiçbir nesne yoktur ki nirvana olsun. Yalnız sözcük olarak vardır nirvana. Govinda, nirvana yalnız bir sözcük değildir dostum, bir düşüncedir diye cevap verdi. Siddhartha sürdürdü konuşmasını. Bir düşünce. Öyledir belki. Şunu itiraf edeyim ki dostum, düşüncelerle sözcükler arasında pek ayrım yapmıyorum. Açıkçası düşüncelere de pek değer verdiğim yok. Nesneler daha değerlidir benim için. Bu gördüğün kayıkta benden önce çalışan biri vardı. Benim öğretmenlerimden biri, kutsal bir adam, yıllar yılı inandığı tek şey ırmak oldu. Irmağın kendisiyle konuştuğunu fark etmişti. Irmağın sesini öğretmen bildi kendine. Ses eğitti, hocalık etti ona. Irmağa bir tanrı gözüyle baktı. Pek çok yıl bir rüzgarın, bir bulutun, bir kuşun, bir böceğin kendisine tapılan ırmak kadar tanrısal nitelik taşıyacağını, onun kadar çok şey bilip onun kadar iyi hocalık yapacağını fark etmeksizin yaşamıştı. Ama derken, ormanların içine çekildi bu ermiş. Orada her şeyi öğrendi. Senden de, benden de çok şey biliyordu. Öğretmensiz, kitapsız edinmişti bütün bildiklerini. Yalnızca ırmağa inandığı için edinebilmişti. Bunun üzerine Govinda, ama senin nesneler dediğin şey gerçeklik taşıyor mu, bir varlık sahibi mi diye sordu. Acaba yalnızca mayanın bir göz boyaması, yalnızca bir hayal, bir görünüş değil mi? Senin taş, senin ağaç, senin ırmak, bunlar gerçek şeyler mi peki? Bu söylediğini de artık kendime pek dert etmiyorum diye cevapladı Siddhartha. Nesneler bir hayal olsun ya da olmasın fark etmez. Ben de nihayet bir hayal sayılırım ve böyle bir durumda ben nasılsam nesneler de öyle demektir. Nesneleri sevimli ve el üstünde tutulmaya değer gösteren de işte budur. Onların da benim gibi olmaları. Bu yüzden sevebiliyorum kendilerini. Ve güleceğim bir şey daha söyleyeyim sana. Sevgiyi dostum Govinda, her şeyin başı biliyorum ben. Dünyanın iç yüzünü görmek, onu açıklamak, onu aşağılamak büyük düşünürlerin işidir belki. Ama benim için tek önemli şey dünyayı sevebilmektir. Onu aşağılamamak, ona ve kendime hınç ve nefret beslememek, ona, kendime ve bütün varlıklara sevgiyle, hayranlıkla ve huşuyla bakabilmektir. Anlıyorum dedi Govinda. Ama işte senin bu dediğin şey Ulu Gotama'ya göre bir hayaldir. Gotama iyilikseverliği, kollayıp gözetmeyi, acımayı, katlanmayı buyurur. Ama sevgiyi dışında tutar bunun. Dünyevi nesnelerin sevgisine yüreğimizde yer vermeyi bize yasaklamıştır. Biliyorum diye cevapladı Siddhartha. Altın gibi ışıl ışıl bir gülümsemeyle. Biliyorum Govinda. İşte burada değişik görüş ve düşüncelerden oluşan bir jungle'ın göbeğinde, sözcükler çevresinde sürdürülen bir kavganın orta yerinde buluruz kendimizi. Çünkü benim sevgiye ilişkin sözlerimin Gotama'nın sözleriyle görünürde çeliştiğini yadsıyamam. Zaten bu yüzden değil mi sözcüklere pek fazla güven duymayışım? Çünkü bilirim ki Gotama ile aramdaki çelişki bir kuruntudur sadece. Gotama ile aynı görüşü paylaştığımızı bilirim. Nasıl olur da Gotama sevgi denen şeyi benim kadar bilip tanımaz? O Gotama ki insan olmanın her yönünü, kalıcılıktan uzaklığı ve hiçliği içinde görüp tanıdı ama yine de insanları öylesine büyük bir sevgiyle kucakladı ki uzun ve zahmetli bir yaşamı yalnız ve yalnız onlara yardım etmeye, onlara öğretmenlik yapmaya adadı. Onda da senin bu büyük öğretmeninde de nesneyi sözcüklere değişmem, öğretmeninin eylemleri ve yaşamı konuşmalarından daha iyidir benim için. Elinin jestleri düşüncelerinden daha üstündür. Ben konuşmalarında değil, düşüncelerinde değil, yalnızca eylemlerinde ve yaşamında görürüm onun büyüklüğünü. Her iki yaşlı dost uzun zaman sustu. Derken veda için Siddhartha'nın önünde eğilen Govinda konuşmaya başlayarak şöyle dedi. Teşekkür ederim Siddhartha. Düşüncelerinden bazılarını bana açıkladın. Bir bölümünü tuhaf buldum. Hepsini bir anda kavrayamadım. Her neyse. Teşekkür ederim sana ve günlerini huzur içinde geçirmeni dilerim. Ama içinden şöyle geçirdi Govinda. Bu Siddhartha Antika'nın biri. Acayip düşünceleri var. Öğretisi soytarıca geliyor insana. Ulu Gotama'nın saf öğretisinde ise bir başkalık bulunuyor. Daha berrak, daha duru, daha anlaşılabilir bir öğreti. Bir acayiplik, soytarılık ya da maskaralık içermiyor. Ama Siddhartha'nın elleri ve ayakları, gözleri, alnı, nefes alışı, gülümsemesi, selam verişi, duruşu, yürüyüşü düşüncelerine benzemiyor gibi. Bizim Gotama'nın Nirvana'ya erişmesinden sonra hiçbir insana rastlamadım ki, işte sana bir ermiş duygusu uyansın içimde. Bir tek Siddhartha bu duyguyu uyandırdı bende. Yalnızca Siddhartha. Öğretisi istediği kadar tuhaf olsun, sözleri istediği kadar kulağa soytarıca gelsin, bakışından ve elinden, cildinden ve saçından, kısaca ondaki her şeyden bir saflık, bir huzur saçılıyor çevreye, bir neşe, bir yumuşaklık ve kutsallık saçılıyor. Bizim ulu öğretmenimizin ölümünden sonra hiçbir insanda görmedim bunu. İçinden böyle geçiren, yüreğinde böyle bir çatışma durumunu yaşayan Govinda, Siddhartha'nın önünde bir kez daha eğildi sevgiyle. Sakin sakin oracıkta oturan Siddhartha'nın önünde yerlere kadar eğildi. Siddhartha dedi, ''İhtiyarladık artık, birbirimizi bu kılıktan bir daha zor görürüz. Bakıyorum sen huzura kavuşmuşsun, ben itiraf edeyim ki huzuru bulamadım henüz. Bana saygıdeğer dostum, bir söz daha söyle, aklımın alacağı, anlayabileceğim bir öğüt ver. Bana yürüdüğüm yolda yardımı dokunacak bir şey bağışla. Çokluk eziyetli, çokluk karanlık bir yol benimkisi Siddhartha. Siddhartha sesini çıkarmadı ve hep aynı suskun gülümsemeyle Govinda'ya baktı. Govinda gözlerini Siddhartha'nın yüzüne dikmiş bekliyordu korkuyla, özlemle. Bakışlarında acı okunuyor, sonu gelmeyen bir arayış, sonu gelmeyen bir bulamayış okunuyordu. Siddhartha'nın gözünden kaçmadı bu ve gülümsedi. ''Eğil bana doğru.'' diye fısıldadı Govinda'nın kulağına. ''Eğil bana doğru. Tamam, öyle. Daha yakına gel şimdi. Çok daha yakına. Alnımdan öp beni Govinda.'' Govinda afallamıştı. Ama yine de büyük bir sevgi ve sezgiyle söylenileni yapıp Siddhartha'ya doğru eğildi. Dudaklarını onun alnına dokundurdu. Ansızın şaşılacak bir hal oldu kendisine. Bir yandan düşünceleri hala Siddhartha'nın acayip sözlerinde eğleşir, Nirvana ile Sansara'yı tek bir şey olarak tasarlayabilmek için zaman kavramını kafasından silip atmaya boşuna ve gönülsüz çaba harcar, hatta dostunun sözlerine karşı duyduğu gülümseme ona karşı beslediği alabildiğine büyük sevgi ve saygıyla boğuşurken, bir yandan da aşağıdaki olayı yaşadı. Siddhartha'nın yüzünü göremez oldu birden. Onun yerine başka yüzler aldı. Pek çok yüz, uzun bir dizi halinde yüzler, bir ırmak olmuş akıp giden yüzler, yüzlerce, binlerce yüz, bir belirip bir kaybolan ama yine de Hepsi aynı zamanda var olur görünen, sürekli değişen ve yenilenen ama yine de hepsi Siddhartha olan yüzler. Bir balığın yüzünü gördü Govinda. Bir sazanın yüzünü gördü. Bir balığın sonsuz acıyla açılmış ağzıyla. Can çekişen bir balığın, gözlerinin feri sönen bir balığın. Yeni doğmuş bir çocuğun yüzünü gördü. Buruşuklar içeren pembe yüzünü. Büzülmüş, ağlamaya hazırlanan yüzünü. Bir katilin yüzünü gördü Govinda. Katilin elindeki bıçağı bir başkasının karnına sapladığını gördü. Aynı anda aynı katili zincire vurulmuş yerde diz çökerken ve başı bir celladın kılıç darbesiyle uçurulurken gördü. Sevişme pozisyonunda vücutlar, çılgınca sevişip boğuşan çıplak erkek ve kadın vücutları gördü. Cesetler gördü. Yerde uzatılmış, sessiz, soğuk, boş. Hayvan başları gördü. Domuzların, timsahların, fillerin, boğaların, kuşların başlarını. Tanrılar gördü. Krishna'yı gördü. Agni'yi gördü. Bütün bu varlıkları ve yüzlerini birbiriyle binlerce değişik ilişki içinde gördü. Her biri başkalarına yardım elini uzatıyor, başkalarını seviyor, başkalarından nefret ediyor, başkalarını yok ediyor, onları yeniden doğuruyordu. Her biri ölümü istiyordu. Her biri geçici olmanın tutkuyla karışık acılı bir itirafıydı. Ama yine de hiçbiri ölmüyor, her biri yalnızca değişiyor, sürekli yeniden doğruluyor, sürekli yeni bir yüzle donanıyor ama bir yüzle ötekisi arasında zaman denilen şey yer almıyordu. Ve bütün bu varlıklar ve yüzler bir dinginlik içindeydi. Sürekli akıyor, birbirini üretiyor, yüzüp gidiyor, iç içe giriyordu ve hepsinin üzerinde ince bir şey vardı. Varlıktan yoksun, gene de var olan bir şey. İnce camdan ya da buzdan bir örtü, saydan bir zar, bir kabuk ya da sudan bir maske ve bu maske gülümsüyordu ve bu maske Siddhartha'nın gülümseyen yüzüydü. Onun, Govinda'nın tam o anda dudaklarıyla dokunduğu yüzü ve Govinda'nın gördüğüne göre maskenin bu gülümsemesi, birlik ve bütünlüğün binlerce varlık üzerindeki bu gülümsemesi, binlerce doğum ve ölüm üzerinde eş zamanlılığın bu gülümsemesi, Siddhartha'nın bu gülümsemesi tıpatıp Gotama'nın gülümsemesiydi. Aynı sessiz, ince, iç yüzü kestirilemeyen, belki iyi yürekli, belki alaylı, bilge, binbir yüzlü gülümsemesiydi. Bizzat Govinda'nın yüzlerce kez huşuyla izlediği gülümsemesiydi Gotama'nın, Buda'nın. Govinda, mükemmelliğe kavuşmuş kimselerin böyle gülümsediğini biliyordu. Zaman var mı yok mu? Bu seyir bir saniye mi yoksa 100 yıl mı sürdü bilemez olan bir Siddhartha, bir Gotama, bir ben ve bir sen var mı yok mu? Bundan böyle bilemeyen, can evinden adeta tanrısal bir okla yaralanmış, tatlı bir okla, can evinden büyülenmiş ve dağılıp çözülmüş, Siddhartha'nın yüzüne az önce öptüğü, az önce bütün o varlıkların, bütün oluşumların, bütün varoluşun sahnelendiği bu yüze bir süre daha eğilmiş durdu Govinda. Binlerce çeşitliliğin üzerinde yansıyıp kaybolduğu yüz değişmemişti. Siddhartha gülümsüyordu sessizce. Yavaşçacık ve yumuşak gülümsüyordu. Belki pek iyi yürekli, belki pek alaylı, tıpkı onun gülümsediği, o ulu kişinin gülümsediği gibi. Yerlere kadar eğildi Govinda. Yaşlar farkında olmadan kocamış yüzüne akıyordu. Alabildiğine içten duyduğu bir sevgi, alabildiğine alçak gönüllü bir saygı kor gibi yanıyordu yüreğinde. Govinda, kımıldamadan oracıkta oturan Siddhartha'nın önünde yerlere kadar eğildi. Dostunun gülümsemesi her şeyi anımsatıyordu kendisine. Yaşamında o zamana kadar sevdiği, o zamana kadar kutsal gözüyle baktığı her şeyi. Kitabın sonu. 31 Temmuz 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.